Ayrım 26, sayfa 382. Pis, rutubetli hücrede yalnız garnizon askerlerinin çizme ve ayak sargılarının kokusu, boyasız bir masa, iki kötü iskemle, demir kafesli bir pencere, güçten düşmüş, ısı değil yalnız duman çıkartan bir soba vardı. İşte hayatın zevkini yeni çıkarmaya, yeni diktirdiği alev renkli fırağı ile yurttaşların dikkatini çekmeye yeni başlayan kahramanımızın kapatıldığı yer böyleydi. Ona gerekli eşyalarının, parasının, tüm varının, yoğunun bulunduğu çekmeceyi almasına bile izin vermemişlerdi. Kağıtlar, ölü canlar anlaşmaları, hepsi şimdi memurların elindeydi. Yere kapandı, ümitsiz bir üzüntü, et yiyici kurt gibi yüreğini kemiriyordu. Gittikçe artan bir hızla yüreği parçalanıyor, lime lime oluyordu sanki. Eğer bu bir gün sürse herhalde dünyada Çiçikov diye biri kalmazdı. Ama bir kurtarıcının eli uzanıyordu bu sırada ona. Bir saat geçmeden hücresinin kapısı açıldı ve ihtiyar Murazov içeri girdi. Susuzluktan mahvolmuş, yollarda toz toprak içinde kalmış, yorulmuş, kanı kurumuş bir yolcu birden önüne çıkan pınar suyunu görse, zavallı Çiçikov'un bu geliş karşısında duyduğu sevinç, serinlik ve canlılığı duymazdı. Üzüntüden kapandığı yerden kalkıp hemen Murozov'un elini yakaladı, öptü, göğsüne bastırarak, "Kurtarıcım benim," dedi. "Tanrı böyle mutsuzluğa düşmüş birini görmeye geldiğiniz için sizi mükafatlandıracaktır." Gözlerinden yaşlar boşanmıştı. İhtiyar üzüntü ve acıma dolu bir bakışla baktı ve yalnız, "Ah Pavel Ivanovich, Pavel Ivanovich, ne yaptınız siz?" "Ne mi yaptım?" "İğrenç bir kadın yaptı bunu. Ölçüyü kaçırdım. Kararını da bırakmadım. İğrenç şeytan baştan çıkardı. Aklın sınırını aşırdı ve ileriyi görmemi engelledi. Suç işledim, suç. Ama bana nasıl böyle davranabilirler? Soylu bir adamı yargılamadan, sorgusunu yapmadan hapse atmak. Soylu bir adamı, Afanasiy Vasilyevich, eşyalarımı almama bile izin vermediler. Olur mu bu? Her şeyim bakımsız kaldı şimdi. Çekmecem, Afanasiy Vasilyevich. Ya çekmecem? Bütün servetim o. Alnımın teriyle yıllardır emek vererek kazandım onları. Çekmecem, Afanalis, Vasilyevich, hepsini çalacaklar, yağma edecekler. Ah Tanrım! Bu yeni üzüntünün acısına dayanamayan Çiçikov, hapishanenin kalın duvarlarını delip geçen, uzaklarda çınlayan bir sesle hüngür hüngür ağlamaya başladı. Atlas kravatını çekip kopardı. Alev renkli güzelim fırağının yakasını çekip yırttı. "Ah Pavel Ivanovich, para sizi nasıl da kendine tutsak etmiş. Bu yüzden içinde bulunduğunuz korkunç durumu bile anlamıyorsunuz." Pavel Ivanovich onun ayaklarına kapanarak umutsuz bir sesle yalvardı. "Veli nimetim, kurtarın beni. Kurtarın beni. Prens sizi sever, sizin için her şeyi yapar." "Hayır Pavel Ivanovich. Ne kadar istesem, ne kadar uğraşsam yapamam. Siz herhangi bir insanın isteklerine değil, yasalara karşı geldiniz. Beni yoldan çıkaran uğursuz şeytandır, insanlığın baş düşmanı." Kafasını duvara çarptı. Yumruğunu masanın kıyısına öyle vurdu ki parmakları kan içinde kaldı. Ama ne başının ağrısını ne de elinin acısını duyuyordu. "Sakin ol Pavel Ivanovich, kendinizi insanlara değil Tanrı'ya bağışlatmayı düşünün. Ruhunuzu kurtarmaya çalışın. Talihime bakın. Afanasiy Vasilyevich, bir insanın bu kadar kötü bir talihi olur mu hiç? Paraları biriktirirken ne kadar emek harcadığımı, canla başla çalıştığımı bilemezsiniz. Başkalarını ya da hazineyi soymadım. Niçin mi para biriktiriyorum? Gelecekteki günlerimi iyi geçirmek, ev bark sahibi olmak, evlenmek, çocuklara karışmak, çocuklarımın vatana yararlı adam olmalarını sağlamak için. Para kazanmak isteyişim, biriktirmenin nedeni bu. Doğru yoldan para kazanmak istedim, uğraştım, başaramadım, ne yapayım? Doğru yoldan kazanılmadığını görünce eğri yollara saptım. Çok güçlük çektim ama yılmadım. Ama hep zenginlerden aldım çünkü bu alçaklar işlerini uydurarak hazineden binlerce ruble çalıyor. Yoksulları soyuyor ve yiyecek bir lokma ekmeği olmayanların son kapiğine göz dikiyorlar. Tam diktiğim ağacın meyvelerini toplayacağım. Bir anda fırtına kopuyor. Her şeyi yerle bir ediveriyor. Ne uğursuzluk, talihsizlik bu. İşte 300 bin rublem olmuştu. 3 katlı bir evim vardı. 2 de köy satın almıştım. Ah Afanais Vasilyevich, nedir bu başıma gelenler? Neden bu kadar kötü duruma düşüyorum? Benim hayatım dalgalar arasında başıboş dolaşan bir sandala benzemiyor mu? Hani yüce adalet? Hani bu kadar eşsiz sabrın karşılığı? 3. kez yeniden başladım hayata. Her şeyim yitirince birkaç kapikle yeniden başlıyorum işe. Benim yerimde başkası olsaydı çoktan ümitsizliğe kapılmış, bir meyhanenin devamlı müşterisi olup çıkmıştı. Öyle güç durumlara düştüm, öyle felaketlerle karşılaştım ki her kazandığım kapıyı alın terimle kazandım. Herkes kolayca para kazandığı halde ben her kapıyı bir atasözünde dendiği gibi altın yaldızla işledim. Tanrı da tanıktır, yorulma nedir bilmedim. Duyduğu acının etkisiyle hıçkıra hıçkıra ağlayan Çiçikov iskemleye çöktü. Fıranın yakasını boydan boya yırtarak fırlatıp attı. Parmaklarını saçlarına geçirerek yürek acısını beden acısına çevirmek istercesine yolmaya başladı. Murazov karşısında sessizce duruyor ve onun bu ilk kez gördüğü, alışılmamış durumuna bakıyor. Kısa bir süre önce çevresine gururla bakan, asker ya da sivil yüksek rütbeli bir insanınki gibi göğsünü kabartarak yürüyen bu adam şimdi perişan, göğsü bağrı açık, pırağı yırtık, sıyrık elleri kan içinde. Öfkesini insanlığı yoldan çıkartan güçlere akıtıyor. Çırpınıp duruyordu. Ah Pavel Ivanoviç, Pavel Ivanoviç, ne olurdu sanki gücünüzü, sabrınızı iyi işlere, yüce işlere yöneltseydiniz. Tanrım ne iyi olurdu, iyiliği seven, olanca gücünü bu yolda harcayan insanlardan biri sizin para kazanmak için gösterdiğiniz hırsı görebilse. İyilik yapmak için bencilliklerinden, onurlarından vazgeçebilse. Tanrım, dünyamız ne mutlu olurdu Pavel Ivanoviç. Pavel Ivanoviç, başkalarına karşı değil kendinize, size verilen üstün yeteneklere, güçlere karşı suçlu olduğunuz için üzülmelisiniz. Büyük bir insan olabilecek yeteneklere sahip olduğunuz halde bunları kötü yolda kullandınız, mahvettiniz kendinizi. Ruhun gizli yanları vardır. Bir insan ne kadar doğruluktan uzaklaşırsa uzaklaşsın, ne kadar geri dönülmesi imkansız suçlar işlerse işlesin, ne kadar kötü yola saparsa sapsın, eğer yaptıklarının kötülüğü, rezilliği onun başına kakılırsa, elinde olmadan sarsılır ve dünyası alt üst olur. Zavallı Çiçikov onun ellerine sarılarak, Afanasi Vasilyevich dedi, ah eğer beni kurtarırsanız, beni servetime kavuşturursanız size apayrı bir yaşam süreceğime söz veriyorum. Kurtarınız, veli nimetim, kurtarınız beni. Ne yapabilirim ki ben? Ben yasalara karşı gelemem. Haydi bunu yaptım diyelim, o zaman prens razı olacak mı? Çok doğru bir insandır o. Sizi bırakacağını sanmam. Ah veli nimetim, siz isterseniz yaparsınız. Yasalardan korkmam ben. Yasalara derdimi anlatabilirim. Ama suçsuz yere hapse atıldım. Burada bir köpek gibi gebereceğim. Servetim, kağıtlarım, çekmecem. Kurtarın beni. Yeniden gözlerinden yaşlar akıtarak ihtiyarın ayaklarına kapandı. İhtiyar Murazov başını sallayarak, ah Pavel Ivanoviç dedi. Servet gözünüzü kör etmiş sizin. Bırakın onu. Kendi zavallı ruhunuzu kurtarmayı düşünün. Ruhumu da düşüneceğim ama kurtarın beni. Murazov, Pavel Ivanoviç dedi. Bir süre susarak devam etti. Sizi kurtarmak benim elimde değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Cezanızı hafifletmek, sizi kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Bunu başarıp başaramayacağımı bilmiyorum ama çalışacağım. Eğer başarırsam, bunun karşılığı olarak sizden bu servet hırsınızı bırakmanızı rica edeceğim. Şerefimle söylüyorum. Ben bu servete değil, bendeki hiç kimsenin çalamayacağı, alamayacağı ruh servetine güvenirim. Yeterince yaşamışsınız bu dünyada. Siz de hayatınızı dalgalar arasında bir sandala benzetiyorsunuz. Bundan sonraki günlerinizde size yetecek paranız vardır. kendinize sakin bir köşe bulun. Kiliseye gidin. Alçak gönüllü iyi insanlar arasında yaşayın. Çoluk çocuk sahibi olmak isterseniz yoksul, iyi yürekli, ılımlı, ev işlerinden anlayan bir kızla evlenin. Bu gürültülü dünyayı ve dünyanın baştan çıkarıcı şeylerini unutun. Bırakın o da sizi unutsun. Dünyada barış yoktur. Siz de görüyorsunuz. Dünya yalnız düşmanlar, hainlerle doludur. Tabii tabii ben de ne zamandır böyle bir yaşam sürmek, çiftlik işleriyle uğraşmak ve evlenmek istiyordum. Hain şeytan yoldan çıkardı beni. Şeytan, iğrenç şeytan, iblis. Bilinmeyen bir dehlizden çıkan, açıklayamadığı tuhaf duygular sanki onda bir şeyler uyandırmak istiyordu. Sanki çocukluğunda aldığı katı, ölü bilgilerin, sıkıntılı geçmiş çocukluğun, baba evinin, tatsızlığının, yoksulluğunun ve yalnızlığının izlerinden arta kalan bir şeyler kıpırdayıp duruyordu içinde. Sanki fırtınalar karla örtülmüş bir pencerenin arasından kaderin keskin bakışını onun içinde boğduğu, gömdüğü duygular çıkıyordu ortaya. Dudaklarından bir inilti salıverdi ve elleriyle yüzünü kapayarak acı dolu bir sesle haykırdı. Doğru, doğru. Bilgi ve deney yasaya aykırı bir temele dayanmamalıdır. Temel böyle olduktan sonra üstüne ne kadar yasaya uygun çıkarsanız çıkın. Ah Pavel Ivanovich, neden kendinizi mahvettiniz? Unutmayın, daha geç kaldınız sayılmaz. Kurtarabilirsiniz kendinizi. Çiçikov, Murazov'un yüreğini titreten bir sesle, hayır, geç, çok geç diye inledi. Bunun böyle olmadığını, böyle yürümeyeceğini, doğru yola dönmem gerektiğini ben de biliyordum. Ama yapamam artık. Yetişme tarzım böyle benim. Babam bana zorla da olsa ahlak dersi verir, döver, ahlak kurallarını, atasözlerini dikte ettirirdi. Ama kendisi komşusunun ağacını çalar ve beni de yardım etmeye götürürdü. Gözlerimin önünde haksız işler çevirirdi. Velisi olduğu bir öksüz kızı bile baştan çıkardı. Önümdeki örnek ahlak kurallarından daha etkiliydi bu. Görüyorum Afanasi Vasilievich, hayatın böyle sürmeyeceğini biliyorum. Ama bu kusurlarımdan vazgeçecek gücü bulamıyorum kendimde. Ruhum iyilikten hoşlanmıyor. Bir ikinci doğa, alışkanlık sayılan güzel işler yapmayı istemiyor. Hayır, bir servet kazanmak için de doğru yoldan gitmek istemiyorum. Doğruyu söylüyorum. Başka ne yapabilirim ki? İhtiyar derin derin içini çekti. Pavel Ivanovich, sizin o kadar sağlam bir iradeniz ve sabrınız var ki ilaç acıdır ama hasta tek kurtuluş yolu olduğu için hemen alır. Sizin iyiliğe karşı sevginiz yok. Ama zorla iyilik yapmaya çalışabilirsiniz. Bir zevk almadan iyilik yapmakla, iyiliği severek yapandan daha fazla sevap kazanacaksınız. Buna bir kez zorlayın kendinizi. Sonra bundan zevk almaya başlayacaksınız. İnanın böyle olacak. Çalışırsan kazanırsın denmiştir bize. Bir şeye önce zorlayarak ulaşılır. Bir şeyi elde etmek için zorlanmak gerekir. Eh Pavel Ivanovich, sizde başkalarında olmayan bu güç, bu çelik gibi sabır olduktan sonra neden başaramayasınız? Oysa bence siz bir kahramansınız. Şimdiki insanlar ise iradesiz zayıftır. Bu sözlerin Çiçikov'un ruhuna işlediği ve içinde bir kıpırdama başladığı görülüyordu. Gözlerinde parlayan şey karanlığı değilse bile sağlam bir duyguyu belirtiyordu. Ağır ağır Afanasi Vasilievich dedi. Eğer beni buradan servetimin bir kısmıyla birlikte kurtarırsanız size yepyeni bir hayata başlayacağıma söz veriyorum. Bir köy satın alıp çiftlik yapacağım. Kendim için değil, olanca gücümle başkalarına yardım etmek için para kazanacağım. Kendimi kent hayatının gösterişinden, eğlencelerinden uzak basit bir yaşama alıştıracağım. İhtiyar sevinçle, Tanrı bu isteğinizi elde etmenize yardımcı olur dedi. Ben de elimden geldiğince sizi serbest bıraktırmak için uğraşacak, prensle konuşacağım. Başarıp başaramayacağımı Tanrı bilir ancak. Sonuç ne olursa olsun kaderiniz değişecektir sanırım. Ah Tanrım, izin verin de şimdi sizi kucaklayayım. Ah ne kadar sevindirdiniz beni. Haydi Tanrı yardımcınız olsun. Ben prense gidiyorum. Çiçikov yalnız kaldı. Tüm duyguları değişmiş, yumuşamıştı. Metallerin içinde en serti, ateşe en dayanıklısı olan platin bile potadaki alevin içinde erimeye başlar. Körük hızlandırılıp sıcaklık dayanılmaz dereceye yükselince beyazlaşır ve sıvı duruma geçer. İşte mutsuzluk potasında en dayanıklı insan bile eriyerek kendi yaratılışını yumuşatmaya başlar. Kendimde duygu yok ama bütün gücümü başkalarını duygulandırmaya, sevdirmeye harcayabilirim. Kötü bir insanım. Kendime bir yararım yok. Ama bütün gücümü başkalarının yararına kullanabilirim. Kendim kötü bir Hristiyanım ama bütün gücümü başkalarını ayartmak için kullanabilirim. Çalışacağım. Köyümde alın terimle çalışacağım. Başkalarına iyi bir örnek olmak için namusumla çalışacağım. Gerçekten hiçbir işe yaramayacağımı söylemek doğru olur mu? Çiftlik işlerine karşı özel bir merakım var. Tutumluluk, bencillik, ileriyi görme, hatta direşkenlik yeteneklerim var. Yeter ki bir karar vereyim. Çiçikov'un düşünceleri böyleydi. Sanki ruhunda yeni bir şeyler uyanıyor. Yeni duygular doğuyordu. Karanlık bir içgüdüyle yeryüzünde, her yerde, her köşede, her durumda, en güç koşullar altında bile insanların bir görevi yerine getirmek zorunda olduğunu yeni anlamaya başlamıştı sanki. Ve insana çalışmayı unutturan, baştan çıkartan, düşünceler veren kentlerin gürültüsünden uzak, iş hayatı gözlerinin önünde öyle canlanmaya başlamıştı ki şu anda hemen salıverseler ona bu düşünceleri veren talihine şükretmeye bile hazırdı. Fakat bu sırada hiç de güzel olmayan hücresinin tek kanatlı kapısı açıldı. İçeri rahata zevke düşkün bir arşın genişliğinde omuzları, kocaman ayakları bulunan iyi bir arkadaş. Arkadaşlarının da söylediklerine göre şeytanın biri olan memur Samoş Vistov girdi. Eğer bir savaşa katılsaydı eşsiz işler başarırdı. Düşmanın içine gizlice sızmak, düşmanın burnunun ucundan bir topu çalmak tam ona göre işlerdi. Belki onu namuslu bir adam yapacak olan savaş alanı bulamadığı için bütün gücünü zevke, eğlenceye vermişti. Ne akıl almaz huyları vardı. Çok tuhaftı yargıları da. Arkadaşlarıyla çok iyi geçinir, verdiği sözden dönmezdi ama amirleriyle hiç geçinemez. Onları düşman olarak görür, onların zayıf yanlarını bularak bundan yararlanmak için fırsat kollardı. Arkasından kapının kapandığını görünce. "Durumunuzu hepimiz biliyoruz, hep işittik," dedi. "Ama endişe etmeyin, korkmayın. Her şey düzelecek. Hepimiz bunun için uğraşacağız. Kurtaracağız sizi. 30.000 rubleye her şey yoluna girer. Fazla istemez." Çiçikov, "Doğru mu?" diye haykırdı. "Hepten temize çıkacak mıyım? Hiç kuşkunuz olmasın. Üstelik zararlarınız için tazminat bile alacaksınız. Ne kadar para istemiştiniz?" "30.000. Bu bizim genel valiliktekilerin, katiplerin arasında paylaşılacak. Ama ben bunu nasıl verebilirim? Benim her şeyim çekmecem mühürleyip koymuşlardır bir yere. Bir saat sonra hepsi elinizde olacak. Şimdi el sıkışalım değil mi?" Çiçikov elini uzattı. Yüreği çarpıyor, bir türlü bunun mümkün olabileceğine inanmıyordu. Samoş Vistov, "Şimdilik Allah'a ısmarladık. Ortak dostumuz size sakin ve cesur olmanızı söylememi istedi." Çiçikov, "Anlıyorum, bu dost benim avukat," diye düşündü. Samoş Vistov gözden kayboldu. Çiçikov yalnız kaldı. Bir türlü inanamıyordu onun sözlerine. Bu konuşmadan sonra bir saat bile geçmeden çekmecesi geldi. Kağıtları, paraları, her şeyi yerindeydi. Samoş Vistov işini bilen bir adamdı. Çiçikov'un evine gitmiş, nöbetçi askerlere işlerine dikkat etmiyorlar diye bağırıp çağırmış, üstlerine daha çok nöbetçi konması gerektiğini belirteceğini söylemiş, her şeyin yerli yerinde olup olmadığına bakmak bahanesiyle içeri girmiş, içeriden yalnız çekmeceyi almakla kalmamış, üstelik Çiçikov'u suçlayacak bütün kağıtları da almış. Hepsini bir paket yapmış, Çiçikov'un gece üstünü örtmesi ve giyinmesi için yünlü çamaşır paketini askerin birine vererek çabucak Çiçikov'a götürmesini söylemişti. Çiçikov böylece kağıtlarla birlikte vücudunu sıcak tutacak çamaşırlarına da kavuşmuş. Bu da onu gerçekten çok sevindirmişti. Yepyeni umutlarla doldu. tiyatro gecelerini, önceleri dalga geçtiği bir dansözü düşünmeye başladı. Köy ve sessiz yaşam yavan gelmeye, onun yerine kent gürültüsü daha çekici olmaya başladı. Yeniden eğlencelere, parlak ışıl ışıl bir yaşama, işte asıl yaşamak bu değil miydi? Bu anlarda mahkeme ve hükümet dairelerinde her şey karışmaya başladı. Katiplerin kalemleri işliyor, düzenli iş yapmayı seven ressamlar gibi her şeyi inceden inceye düşünen kafalar enfiyelerini koklayarak çalışıyorlardı. Avukat perde arkasındaki bir büyücü gibi bütün düzeni çalıştırıyordu. Herkes daha neyin nesi olduğunu anlayamadan işler başka yöne kaydırılıverdi. İşler sarpa sarıyordu gitgide. Samoş Vistov da görevini hakkıyla yapıyor. İşitilmemiş dolaplar çeviriyordu. Tutuklanan kadının nerede bulunduğunu öğrenerek doğru oraya gitti. Öyle gururlu bir amir pozu takınmıştı ki nöbetçi hemen hazır ola geçerek selam verdi. Nöbetçiye, "Çoktan beri mi buradasın?" diye sordu. "Sabahtan beri efendim." "Daha çok kalacak mısın?" 3 saat efendim." "Sen bana lazım olacaksın. Ben subayına söylerim, senin yerine başkasını yollar, değiştirir." "Baş üstüne efendim." Böylece bir dakika bile kaybetmeden evine gitti. Jandarma elbiselerini giydi, favori ve bıyık taktı. Kimse onu bir jandarmadan ayıramazdı. Doğru Çiçikov'un evine gitti. Önüne çıkan ilk kadını yakaladı, 2 memurun yanına kattı. Kendi de bıyığı ve elinde tüfeğiyle daha önceden konuştuğu nöbetçinin yanına gitti. "Sen git, beni komutan senin yerine yolladı," dedi. Ve böylece onun yerine kendi durdu. Çünkü bunu yapmaları şarttı. Bu arada asıl tutuklu kadın alındı, yerine hiçbir şey bilmeyen, hatırlamayan yenisi kondu. Eskisini de kimsenin bilmediği, tanımadığı bir yere götürdüler. Samoş Vistov'un askerler arasında bu başarıları kazandığı sırada avukat da kendi alanında eşsiz işler yaratıyordu. Valiye giderek savcının onun aleyhinde ihbarlar yaptığını söyledi. Jandarma komutanı kendini gizleyen emri altındaki bir memurun kendisi hakkında ihbarlar yaptığını öğrendi. Bu memur da kendisi hakkında ihbar yapan başka bir gizli memurun varlığını öğrendi. Böylece onları öyle bir duruma düşürdü ki hepsi bu konuda ondan öğüt istemek zorunda kaldı. Dedikodular almış yürümüştü. İhbar üstüne ihbar yağıyor. Gün ışığına çıkmamış, aslı olsun olmasın türlü olayların dedikodusu yapılıyordu. Herkese bir suç yamanıyordu. Kiminin evlilik dışı çocuğu olduğu, kiminin dostu olduğu, kiminin karısının dostu olduğu söylentileri ortalığı iyice karıştırmıştı. Rezaletler, uydurma suçlamalar Çiçikov'un öyküsüne ölü canlara karışıyor. Öyle ki bunlardan hangisinin daha tuhaf, daha önemli olduğu kestirilemez duruma geliyordu. Hepsi de birbirinden önemli gibiydi. Tabii sonunda bütün bu kağıtlar, dilekçeler, ihbarlar genel valinin önüne kadar geldiği zaman zavallı prens ne yapacağını şaşırdı. Bir özet çıkarması için görevlendirilen oldukça akıllı ve becerikli bir memur da aklını yitirecekti neredeyse. İş öyle karmakarışık olmuştu ki bir ipucu bulunamıyordu bir türlü. Prens bu arada birbirinden berbat işlerle uğraşıyordu zaten. Vilayetin bir bölgesinde açlık baş göstermişti. Buğday dağıtmaya gönderilen memurlar işi becerememişler. Yüzlerine, gözlerine bulaştırmışlardı. Vilayetin bir başka bölgesinde ise dini ayrılık kavgaları. Dipnot, 17. yüzyılda Rusya'da doğmuş, kilisede yeniliklere karşı çıkmış bir din akımı. Dipnot bitti. Başlamıştı. Hatta aralarında ölüleri rahat bırakmayan, ölü canları satın alan bir deccalın çıktığı söylentisi dolaşıyordu. Deccalın çıktığı söylentisi üzerine onu öldürmek için deccal düşmanı bir topluluk kurmuşlardı. Bir başka yerde köylüler çiftlik sahiplerine ve polis komiserine karşı ayaklanmışlardı. Bunun nedeni birkaç serserinin çıkıp köylülerin toprak sahibi olması gerekir. Köylüler de frak giymelidir. Çiftlik sahipleri giyiyor ya, köylülerin de giymesi gerekir gibi sözlerle köylüleri kışkırtmasıydı. Bunun üzerine bütün bucak köylüsü kalkmış, çiftlik sahiplerinin ve polis komiserlerinin çok kalabalık olduğunu bile bile vergilerini vermemeye kalkışmışlardı. Artık bunu bastırmak için kuvvet tedbirleri almak gerekiyordu. Zavallı prens işte böyle kötü, karışık bir durumdaydı. Bu sırada içki kesenekçisinin geldiğini söylediler. Prens gelsin dedi. İhtiyar içeri girdi. Prens, şu sizin Çiçikov'a bakın. Siz de tutmuş ona kefil oluyorsunuz. Öyle bir olaya karışmış ki bunu değme hırsız yapmaya cesaret edemezdi. Özür dilerim efendimiz. Hangi olaydan söz ettiğinizi anlayamadım. Vasiyetname sahtekarlığı. Daha ne olsun, böyle bir şeyin cezası meydanda ya olmalı. Efendimiz, ben bunu Çiçikov'u korumak için söylemiyorum. Ama bu konuda kesin deliller yok sanırım. Delil mi? Bir kadın var. Ölenin yerini alan bir kadın. Onu sizin önünüzde sorguya çökmek isterdim. Prens zile bastı ve o kadını getirmelerini söyledi. Murazov susuyordu. Prens öfkeyle, bu kadar namussuzca bir olayla karşılaşmadım. Asıl utandırıcı yanı kentin en ileri gelen memurlarından valinin bile bu işe karışmış olması. Kendinin hırsızları, alçakları yakalaması gerekirken. Vali de mirasçıdır, onun da epeyce hakkı var. Bu mirasa üşüşü veren ötekiler ise insanca bir olay sayılır. Zengin bir kadın ölüyor, servetiyle ilgili bir vasiyetname yok ortada, bırakmamış. Tabii her yandan üşüşecekler, insanların yaratılışı bu. Prens öfkeden deliye dönmüştü. Ama neden böyle alçakça işler çeviriyorlar, alçaklar? Şurada buyruğumdaki memurlardan bir tek güvenilecek adam yok. Hepsi namussuz. Efendimiz, her yönüyle hangimiz iyiyiz ki? Kentimizdeki bütün memurlar da insandır. Hepsi işinin ehli, beceriklidir. Ama doğrusu insanoğlunun suç işlemeye eğilimi vardır. Dinleyin, Avanasiy Vasilyevich, söyleyin bana. Burada tek namuslu, güvenilir olarak sizi tanırım. Sizin gibi namuslu biri nasıl olur da bu alçakları korumaya çalışır? Murazov, efendimiz dedi. Sizin alçaklar dedikleriniz de insan değil mi? Eğer bir insanın kötülüğü, bilgisizlik ve kavalıktan dolayı yaptığını bilirseniz niçin korumayasınız? Ki biz onun bunları hangi bilgisizlikten yaptığını, kötü bir niyeti olmadığını da çok iyi biliyoruz. Siz efendimiz, siz de bir zamanlar büyük bir haksızlık etmiştiniz. Konuşmanın böyle beklenmediği bir yöne kaydığını gören prens hayretle haykırdı. Nasıl? Murazov durdu, bir süre bir şeyler düşünerek sustu ve sonra, örneğin Derpennikov işinde. Afanasiy Vasilyevich devletin anayasalarına karşı suç işlemişti o. Yurda ihanetten bir farkı var mı? Onu haklı çıkarmıyorum. Yalnız daha feleğin çemberinden geçmemiş, başkaları tarafından ayartılmış toy bir genci. Onu baştan çıkaranlardan biriyle aynı derecede ağır suçlamak, cezalandırmak yerinde bir davranış mıdır? İşte Derpennikov ile Voronov, Dryanov bir görülmüştür. Oysa aralarında çok fark vardır. Prens heyecanını açığa vurarak, Tanrı aşkına dedi. Siz bu konuda neler biliyorsunuz, söyleyin bana. Onun cezasının hafifletilmesi için daha yeni yazı yazmıştım. Hayır efendimiz, sizin bilmediğiniz bir şeyi bildiğim için böyle konuşmuyorum. Onu belki kurtaracak bir durum vardı. Ama o bunu bir başkasına zarar verir düşüncesiyle söylemek istememiş olamaz mı? Bu karara varırken sizin bu konuda biraz acele ettiğinizi sanıyorum. Özür dilerim efendim ama bu benim kendi değersiz bir yargım. Siz bana hep açık konuşmamı söylemiştiniz. Ben de bir zamanlar amirlik yapmıştım. O zaman benim de buyruğumda iyi kötü adamlar vardı. Bir karara varırken onun eski yaşamını da inceleyip göz önünde tutmak gerekir. Çünkü suçlu her soğukkanlılıkla incelenmez. Bağırıp çağırarak sorguya çekilirse korkar ve gerçekleri açıklayamaz. Eğer ona dostça davranarak ağzından söz kapmaya çalışırsanız o her şeyi açıklayacak ve merhamet de dilenemeyecektir. Çünkü o da açıkça görecektir ki onu cezalandıran insan değil, yasalardır. Prens derin derin düşünüyordu. Bu sırada genç bir memur girdi içeri ve elinde evrak çantasıyla saygıyla dikildi. Sorumluluk ve çalışma yorgunluğunun izleri görülüyordu. Genç pürüzsüz yüzünde Böylece özel görevde çalışmaktan hiç hoşlanmıyordu anlaşılan. Dosyaları inceleyen sayısız memur sınıfındandı bu memur da. Ün düşkünü olduğundan, türlü tutkular peşinde koştuğundan ya da taklit etme hevesinden değil. Burada bulunmak zorunda oluşundan, bir başka yerde bulunamamasından, bunu yapmak zorunda bulunuşundan yapıyordu bu işi. İzlemek, deliller bulmak, karışık bir işi çözümlemek de onun görevi. Emeğinin, çalışmasının, uykusuz gecelerinin karşılığını hemen alırdı. Yeter ki başladığı işi sonuçlandırsın. Yeter ki gizli bölümler kalmasın. Yeter ki birkaç sözcükle herkesi buna inandırabilsin. Denilebilir ki bir öğrenci güç bir cümleyi açıklayabildiği, büyük bir yazısını, gerçek fikirlerini ortaya dökebildiği zaman nasıl sevinmişse o da o karışık işi çözümlediği zaman aynı sevinci duyardı buna karşılık. Murazov konuşuyordu. Kıtlığın, açlığın ortalığı kasıp kavurduğu yerlere buğday gönderirim. Bunu memurlardan daha iyi beceririm. İhtiyacı olana vermek gerekir. Eğer izin verirseniz din yüzünden baş kaldıranlarla da konuşurum. Onlar bizim gibi basit kardeşleriyle daha candan konuşurlar. Tanrı bilir ya, belki de ortalığı yatıştırabilirim. Memurlar hiç başaramazlar. Çünkü onlar kağıtlar, belgeler, dilekçeler arasında sıkışıp kalmışlar ve dünyanın gerçeklerini unutmuşlardır. Bu iş için sizden para da istemem. Çünkü herkes açlıktan ölürken kendi çıkarımı düşünmekten utanç duyarım. Benim yedek buğdayım var. Hem gelecek yıl için buğday getirmeleri için Sibirya'ya da adam yollarım. Bu hizmetiniz için yalnız Tanrı size ödül verebilir. Afanasiy Vasilyevich, size bir şey söylemeye dilim varmıyor. Çünkü siz de bilirsiniz ki duygularımı sözcüklerle anlatmak çok güç. Yalnız sizin ricanız için bir şey sorayım. Söyler misiniz bana? Bu işin peşini bırakmak, bu alçakları bağışlamak doğru, şerefime uygun olur mu? Efendimiz, doğrusu bunun için kesin bir yargıda bulunulmaz. Çünkü onların arasında da iyileri vardır. İnsanları tanımanın çok güç olduğunu siz de bilirsiniz efendim. Dışarıdan bakınca suçlu görünüyorlar ama içine girince hiç de suçlu olmadıkları anlaşılıyor. İyi ama bırakırsam onlar neler demezler ki? Sonra daha fazla kötülük yaparlar. Beni korkuttuklarını söylerler. Buna saygı bile göstermezler eskisi gibi. Efendimiz, size kendi düşüncemi söylememe izin verin. Hepsini toplayın. Her şeyi bildiğinizi söyleyin. Durumunuzu aynı bana anlattığınız gibi anlatın ve onlardan bir öğüt isteyin. Bakalım sizin durumunuzda olsalar kendileri ne yaparlardı? Siz onların bu konuşmadan sonra doğru yola geleceklerini, suç işlemeyeceklerini mi sanıyorsunuz? İnanın benimle alay edeceklerdir. Sanmam efendimiz. İnsanda en kötüsünde bile doğruluk duygusu vardır. Bu yalnız Rus'ta değil, Yahudi'de de vardır. Hayır efendimiz, hiçbir şeyi gizlemeyin. Onlara bana söylediklerinizi olduğu gibi söyleyin. Öyle ki sizi bir gün kendini beğenmiş, şöhret düşkünü, eleştirilmeye dayanamayan biri diye konuşamasınlar. Bırakın sizi olduğunuz gibi görsünler. Neden korkacaksınız? Sizin hakkınızdır bu. Onlara, onların önünde değil, Tanrı'nın huzurunda konuşuyormuş gibi anlatın her şeyi. Prens yine de düşünceli. Afanasiy Vasilyevich dedi. Düşünmeliyim ama verdiğiniz öğüt için çok teşekkür ederim. Çiçikov'u da efendimiz bırakınız gitsin. Siz söyleyiniz, çekip gitsin. Hem de bir an önce. Ne kadar uzağa giderse o kadar iyi olur. Onu bağışlamazdım ama neyse. Murazov prensi saygıyla selamladı. Oradan çıkar çıkmaz doğru Çiçikov'un yanına gitti. Çiçikov'u hiç de bıraktığı durumda bulmadı. Oldukça iyi bir mutfakta piştiği belli olan fayans tabaklara konmuş güzel bir öğle yemeği yiyordu. Daha ilk sözlerde Çiçikov'un çoktan o düzenbaz memurlarla ilişki kurmuş olduğunu anlamıştı. Hatta o tanıdık avukatın görünmez parmağını sezmişti. Çiçikov'a, "Dinleyin Pavel Ivanoviç," dedi. Kentten hemen uzaklaşıp gitmeniz koşuluyla özgürlüğünüze kavuştuğunuz haberini getirdim size. Ötenizi berinizi toplayın, bir dakika bile yitirmeyin. Çünkü işler karışacağı benziyor. Size birinin yardım ettiğini biliyorum. Eğer her şey açığa çıkarsa ki çıkacaktır, hiç kimsenin onu kurtarmaya gücü yetmeyecektir. Tabii onunla ilişkisi bulunanlar dayanacaktır o da. Sizi burada bıraktığımda çok daha iyi bir ruh durumundaydınız. Öğütlerim size şaka gelmesin. Uğrunda insanların birbirlerini yedikleri servetin, yalnız bu dünyayı düşünmenin, öteki dünyayı hiç düşünmemenin mutlu olmaya yeterli olduğu sanılıyor. İnanın Pavel Ivanoviç, her şey bir yana bırakılmadıkça, insanlar birbirini yemeye devam ettikçe, ruh temizliği, ruh zenginliği düşünülmedikçe bu dünyada da zengin olunamaz. Kıtlık, yoksulluk baş gösterse, bu bütün ulusu etkilediği gibi kişileri de etkileyecektir. Bu apaçık. Ten ruhun yerini tutmaz. Siz ne isterseniz deyin, öyle değil mi? Ölü ruhları değil, kendi canlı ruhumuzu düşünüp başka bir yol seçin. Tanrı yolunu. Ben yarın gidiyorum. Siz de acele edin. Ben burada bulunmazsam başınıza bir felaket gelebilir. Yaşlı adam bunları söyleyerek çıktı. Çiçikov düşünüyordu. Hayat ona yine çok önemli güçlüklerle dolu göründü. Kendi kendine Murazov haklı. Bir yol seçmem gerekiyor diye düşündü. Bunları mırıldanarak hapishaneden çıktı. Çekmecesini arkasından bir nöbetçi taşıyordu. Selifan'la Petruşka nedense efendilerinin kurtulmasına çok sevinmişlerdi. Çiçikov onlara dönerek, "Haydi çocuklar," dedi, "bir an önce yola çıkmamız gerekiyor." Selifan, "Kızakla gidelim Pavel Ivanoviç," dedi. "Yollar iyice sertleşmiştir. Epey kar yağdı çünkü. Bu kentten bir an önce gidelim." Çiçikov, "Araba tamircisine git de arabayı kızağın üzerine yerleştirin," dedi ve kente yollandı. Kente gidişinin nedeni ayrılık ziyaretlerinde bulunmak değildi. Çünkü bütün bu başına gelen olaylardan, kentte hakkında dolaşan çirkin öykülerden sonra kimseyle konuşmak istemiyordu. Bir tanıdıkla karşılaşmaktan, çekine çekine o alev renkli kumaş aldığı tüccara gitti. Yeniden 4 arşın kumaş aldı. Frak ve pantolon dikmesi için yine o terziye verdi. İlkinin 2 katı fiyatını anlaştılar. Terzi bütün gece mum ışığında makinasıyla, iğnesiyle, ütüsüyle çalıştı. Frak ertesi gün biraz geç de olsa hazırlanmıştı. Atlar da arabaya koşulmuş bekliyordu. Çiçikov yine de frağı prova etmekten geri kalmadı. Elbise aynı eskisi gibi olmuş, üstüne tam oturmuştu ama hayret, saçında akteller vardı. Üzüntüyle içini çekti ve mırıldandı. Bu kadar umutsuzluğa düşecek ne vardı sanki? Saçımı başımı yolmanın ne gereği vardı? Terzinin parasını ödeyerek işte böyle tuhaf bir ruh durumunda kentten çıktı. Bu eski Çiçikov değildi. Çiçikov bu kadar yıkılmaz, çökmezdi. Çiçikov'un ruh durumunu, yenisi yapılmak üzere yıkılmış ama mimar planını yapıp getirmediği için işçilerin ne yapacaklarını bilmedikleri bir yapıya benzetebiliriz. Ondan 1 saat kadar önce Murazov'da Papa Pıç'la birlikte üzeri hasırla örtülü arabasına binmiş kentten ayrılmıştı. Çiçikov'un ayrılışından 1 saat sonra ise prens Petersburg'a gitmeden önce bütün memurları görmek isteyerek toplanmalarını emretti. Genel valinin evinin büyük salonunda valisinden en küçük memuruna değin herkes toplanmıştı. Kalemdekiler, danışmanlar, 8. sınıf memurlar, Kisloyedov, Krasnonosov, Sarnoşvistov, üzerlerine alınanlar, alınmayanlar, samimi olanlar, yarı samimi olanlar, hiç samimi olmayanlar, herkes genel valinin gelişini sakin, umursamadan bekliyorlardı. Prens geldi. Yüzü ne tam asık ne de tam güler yüzlüydü. Bakışları da adım atışları da sertti. Bütün memurlar selam verdi. Çoğu yarı beline kadar eğiliyordu. Prens de hafif bir selam vererek söze başladı. Petersburg'a giderken sizi toplayarak hem son bir kez görmek hem de gidişimin asıl nedenini anlatmak istedim. Çok rezilce işler oldu. Çoğunuzun hangi işi anlatmak istediğimi bildiğini sanırım. Bu işin derinliğine inince şimdiye değin namuslu olarak tanıdığım kimi insanların da karıştığı başka olaylar ortaya çıktı. Bu olayların gizli amacını, bu işin elebaşısının kim olduğunu da ne kadar gizlenirse gizlensin biliyorum. Doğrusu bunun hukuki yollardan değil, harp zamanındaki gibi askeri mahkemeye başvurmakla çözümlenebileceğini sanıyorum. Her şeyi anlattığım zaman imparator da bana hak verecektir. Sivil yönetim bozulduğu, dolapların evrakla birlikte yakıldığı, yalancı tanıklar belgeler uydurulmaya, düzenlenmeye, karanlık işlerin daha da karanlıklaştırılmaya çalışıldığı bir anda artık bu işin tek çözümlenme yolunun askeri mahkeme olduğu kanısındayım. Prens bir cevap bekliyormuş gibi sustu. Herkes gözlerini yere dikmiş duruyordu. Kimileri sapsarı kesilmişti. Prens devam etti. Bu işin elebaşıları rütbe, makam ve servetlerinin alınmasının zorunlu olduğunu bilsinler. Bu arada bu suçlular yüzünden belki suçsuzlar da cezalandırılacaktır. Ama ne yapalım? Belki suçsuzların cezalandırılması doğru değil ama adaletin istediği olur. Bunun başkalarınca ders alınmayacağını bildiğim halde. Çünkü işlerinden kovulanların yerine geçen, şimdiye değin namuslu tanınanlar da kendilerine gösterilen güveni yıkacaklar. Çalacaklar, aldatacaklar ve vicdanlarını satacaklardır. Zora başvurmak zorundayım. Adaletin istediği bu çünkü. Benim taş yürekli sert bir insan olduğum söylenecek ama ben duygularımı bir yana itip adaletin isteğini yerine getirmek zorundayım. Bütün memurların ellerinde olmadan titredikleri görülüyordu. Prens sakindi. Yüzünden ne öfkeli ne de sinirli olduğu seziliyordu. Şimdi bu, hepinizin kaderini elinde tutan hiçbir ricanın, hiçbir kuvvetin yumuşatamayacağı insanın sizden bir ricası var. Eğer bu isteği yerine getirirseniz hepiniz bağışlanacaksınız. Her şey unutulacak. İşte ricam şu, hiçbir çarenin, hiçbir korkunun, hiçbir cezanın adaletsizliği ortadan kaldıramayacağını biliyorum. Çünkü bu iliklerimize işlemiştir. Rüşvet alma bu yaratılışta olmayanlar için bile sanki olağan bir hak durumuna gelmiştir. Bir insanın bu akıntıya göğüs gerebilmesinin nedenli güç olduğunu da biliyorum. Şimdi yurdunu kurtarmanın, vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin gerekli olduğu kutsal anlarda olduğu gibi göğsünde Rus yüreği ve vatan aşkı taşıyan insanlara sesleniyorum. İçinizden kimin daha suçlu olduğunu araştırmanın ne gereği var? Belki ben hepinizden daha suçluyumdur. Belki başlangıçta size çok sert davrandım. Belki bana gerçekten yardım etmek isteyenlerinizi aşırı bir kendini beğenmişlik yüzünden geri çevirdim. Belki bütün bunları yapmasaydım. Eğer onlar gerçekten yurtlarının iyiliğini isteselerdi, benim davranışlarımdaki sertliğe, gururuma aldırmazlar, kendi tutumlarını, kişiliklerini feda ederlerdi. Onların fedakarlıklarına, iyiliğe karşı duydukları sevgiyle ilgisiz kalmam. Onların yararlı akıllı öğütlerinden yararlanmamam olanaksızdı. Hem de üstlerinin aslarının suyuna değil, aslarının üstlerinin suyuna gitmeleri daha iyidir. Bu çok da doğrudur. Çünkü asların bir üstü vardır ama bir üstün yüzlerce aslı vardır. Kimin daha suçlu olduğunu araştırmayı bir yana bırakalım. Yurdumuzu kurtarmamız gerekiyor. Bizi yıkan 20 ulusun birlikte saldırması değil, kendimiziz yine. Yasaların kurduğu, düzenin arasında bu düzenden daha güçlü bir başka düzen kurulmuş. Herkes kendi koşullarına göre değerlendiriyor. Bu değer ölçüsü de kişisel görüşlere bağlı. Bütün yasa koyucularından, bütün yöneticilerden, daha akıllı da olsa bir yönetici memurlarının kötülük yapmalarını ancak sınırlayabilir. Asıl kötülüğü ortadan kaldırmayı düşünmeye bile gücü yetmez. Her birimiz düşman karşısındaymış gibi birleşip namussuzluk ve adaletsizliği ortadan kaldırmanın gerektiğini içimizde duymadıkça bu kötülüklerin kalkmasının imkanı yoktur. Birbirimizle aynı kanı taşıdığımız, hepimiz Rus olduğumuz için anlatıyorum bunları size. Soylu düşüncelerin ne olduğunu anlayanlarınıza söylüyorum. İnsanın her yerde önüne çıkan görevleri hatırlamanızı istiyorum. Görevlerinize daha bağlı olmanızı, yurdunuza karşı olan ödevlerinizi yapmanızı istiyorum. Çünkü her yanımız karanlıklara gömülmüş. Ancak o zaman.